Ot, İskender Pala, 18. ayrım. Avare. Eski anıların peşinde, Saka Yunus. Şeyhin kızını sevmek. Şifacı Abakay. Kör istedi bir göz. Tapduk Emre'den kaçış. Sarıcaköy yolunda. Şule bize aydan değil, aşk eri bu soydan değil, rızkımız bu evden değil, deryayı ummandan gelir. Dergâhtan sessiz sedasız ayrıldım, kaçarcasına ve kimseyle muhatap olmadan. 3 gün geçti, hala tozar yürür vaziyetteyim. Heybemdeki erzak ve mataramdaki su tükenmek üzere. Aç ve yorgunum, keder değil. Kurda kuşa yem olmadan Sarıcaköy'e varabilsem yetecek. Kaç gün sürer bilinmez. Gün inmeden şu karşıki dağlarda bir sığınacak mağara bulmalı, bugünü de geçirmeliyim. Rabbim işimi rast getirsin artık. Zihnim çok karışık. Tapduk Emre'nin eşiğinde yıllarım yıllarıma eklenmiş, boşa tükenen zamanlarım omuzlarıma yük kesilmişti. Geçen 10 yılda değişmeyen 2 şey vardı. Sitarenin ara ara kulağıma çalınan sesi ve İsmail'imin masum çocuk yüzü. Her ikisini de çok özlüyorum. Yola çıktığımdan bu yana her nefes alışımda burnuma bir toprak kokusu geliyor. Öyle zannediyorum ki İbrahim'in mezarından geliyor bu koku. Onu öylece toprağa koyup Ucasar'dan çıkıp gitmiş olmam şimdi ağrıma gidiyor. Elif'imin hatırasına da ihanet ettiğimi düşünüyorum. En azından kabrinin üstüne özel bir taş yaptırmalıydım. Belki İsmail bir gün onu bulmak isterse diye. Bu düşüncelerin tamamını İsmail artık her gün içimde sancılanan hasreti tetikledi. Larende'den geri döndükten sonra uzunca bir müddet kendimi sorguladım. Uykularım bölünüyor, onu düşünüyordum. Babamın beni bırakıp gitmesine, baba sevgisinden mahrum bırakmasına öfkelendiğim günleri hatırlıyordum. Babamda ayıpladığımı kendimin işlediğimi, aynı sevgiden İsmail'i yoksun bıraktığımı akıl edebildim. Ben nasıl bir babaydım böyle? Dervişlik diye diye odun taşımaktan gayrı cilvesi olmayan bir ömür uğruna canparemden geçmiştim. Canların ucuzladığı, emniyetin kaybolduğu, vahşetin kol gezdiği şu bozkırda, henüz buluğa bile ermemiş bir çocuğu satın inaya emanet bırakarak nasıl çekip gitmiş, sonra onu nasıl kaybetmiştim. Oysa İsmail benim bu dünyada belki de tek varlığımdı. Belki benim kaderimi üstlenmişti de. Babamı aradığım gibi o da şimdi bir yerlerde beni arıyordu. Eğer beni arıyorsa Tapduk Sultan'a hiç yol uğratmayacak, beni her yerde arasa bile burada olabileceğimi asla düşünmeyecekti. Bir zamanlar babamın beni hiç aklına getirip getirmediğini merak ediyordum. Aynı şekilde oğlumun da beni aklına getirip getirmediği üzerine şüphelerim olmuştu. Delikanlılık çağına erişmiş bir çocuk için bir baba desteğinin ne demek olduğunu kendimden biliyordum. Şimdi yanında olmalıyım fikri içimde büyümeye başladığında tekkeden ayrılma düşüncesi de beraberinde geldi. O zaman düşünmeye başladım ki başlangıcını unuttuğum uzun yıllardan beri Tapduk Emre'nin eşiğinde hizmet ediyordum. İyi de insan sevgisi ve hoşgörü dışında ne kazanmıştım? Dağdan odun taşıyor, kör bir çekik göz ile hücremi paylaşıyordum, o kadar. Düşüncelerim gitmekten yana olunca daha evvel kerhanesinde gördüğüm bütün fikirler birer birer zihnimin zararhanesine yazılmaya başladı. Neredeyse her şeyi sorguluyor ve nedense yalnızca olumsuz yanlarını görüyordum. Tapduk Emre'den ne öğrendiğimde, öğrenirken neleri unuttuğumda gözümün önünde çarpışıp duruyordu. Ne hikmet anlayamadım. Yalnızca olumsuzlukları görmek zihnime batan paslı çivileri çoğalttı. Tapduk Emre'nin katında ben neydim? Bir derviş mi, bir oduncu mu? Durmadan odun taşıyan bir adamdan nasıl bir dervişlik beklenebilirdi ki? Ömrüm tükeniyordu ve galiba ziyandaydım. Üstelik de üzerimde Tapduk Emre'den ziyade Abakay Derviş'in hakkı vardı. Ondan çok şey öğrenmiştim. Hangi hastalığa, hangi bitki köklerinin derman olduğunu bellemiştim. Yine de içime giren o olumsuzluk attı kurttan sonra Abakay ile paylaştığımız hücre bile tekkenin en sefil hücresi olarak göründü gözüme. Meğer fark etmemişiz, onca derviş içinde bir ben, bir de Abakay garip kalmışız. Hele ben Tapduk Emre'nin yanında, yakınında bile olamıyordum. Okuma yazmayı iyice öğrenmiştim ama huzurda mesnevi ciltlerini de, Tebessüm Sultanım'ın risalelerini de, Piri Türkistan Ahmet Yesevi hikmetlerini de başkaları okuyor, onlar nasipleniyordu. Bana odun yükü denk denk, başkalarına mana katarı hevenk hevenk. Adı dervişlik bile olsa, hatta kendinden vazgeçmek bile olsa, buna tahammül etmek enayilikten öte neydi? Gerçi o dervişliği anlatırken, dövene elsiz, sövene dilsiz, herkese gönülsüz gerek diyordu. Ama çektiklerimin bu kadarı da haksızlıktı artık. Benimkisi dervişlik değil, düpedüz karın tokluğuna odun hammallığıydı. Bu düşünceler günlerce, hatta benimle birlikte dağlara gidip geldi. Odun denkleri sırtıma daha ağır gelmeye başlamıştı artık. O günlerden birinin akşamında Faruk Çelebi hücreme uğradı, paşanın babası. Abakay tekkenin kilerinde ilaçlar yapmakla meşguldü. Çelebi ile halvet olduk. Bana İsmail'i bulup bulamadığımı sordu. Bulamadığımı ama ciğerimin de hasretle yandığını söyledim. Meğer gittiği her yerde onu arıyor, nerede 15'inde sahipsiz bir delikanlı görse sorup soruşturuyormuş. Bir hayli zaman konuştuk. Giderken bir gün inşallah bana iyi haber getireceğini ilave etmeyi de ihmal etmedi. Tam kapıdan çıkacağı sırada, ha dedi, asıl söyleyeceğimi unutuyordum. Efendim Tapduk Hazretleri, Yunus Derviş bundan sonra su taşısın buyurdular. O güne kadar fukara dervişlere odun taşımıştım, bundan böyle su taşımam buyuruluyordu. Derviş muratsız olurdu, öyle kabullenmiştim. Yine de önceleri bunun bir terfi olduğunu zannedip heveslendim. Lakin çok geçmeden anladım ki su taşımak hiç odun taşımaya benzemiyor. Sırtımda meşin cübbe, keçi tuluğundan yapılmış iki kırbayı yüklenerek başladım işe. Bahçedeki kuyunun 3 yıl evvel suyu çekilmiş. Artık soğuk kiler vazifesi görüyordu. Bir sarnıç vardı ve yarım saat mesafedeki pınardan her gün bu sarnıca 40 kırba su taşımam gerekiyordu. Kırbaları birbirine kayışla bağlayıp birini sırtıma alıyor, diğerini göğsümden sarkıtıyor ve tekkenin su ihtiyacını gideriyordum. Gerçekten odun taşımaya benzemiyordu. İlk birkaç hafta her şey yolundaydı. Sonra kırbanın zahmetinden meşin sırtıma yapışmaya başladı. Yük altında terledikçe sırtım yanıyor, sızı ciğerime işliyordu. Hissettiğim her acı içimdeki düşünceleri ve İsmail'in hasretini katmerlendiriyordu. Hem bedenim hem ruhum ıstırap çekiyor gibiydi. İkinci ayda ağrılar yüzünden geceleri sırt üstü yatamaz oldum. Uykusuzluğum ise hasret sancısındandı. Bir gece inleyip sızlayışımdan Abakay Derviş halimi sordu. Tabii ki gönül ağrımı gizleyip yalnızca sırt ağrılarımdan söz ettim. Kerem eyledi. Omzumdan meşin çıkarıp eliyle yaralarımı yokladı. Attığı çığlığın hayreti beni de korkuttu. Aman Allah'ım, ne olmuş sırtın böyle? Yoksa dervişlerin dedikleri doğru mu Emrem Yunus? Nedir ki dervişler söyler? Tapduk Sultan'ın kızına vurulmuşsun da bunca ağır işlere bunun için katlanırmışsın. Hayır, o günü yaşamış olmayı hiç istemezdim. Keşke Allah canımı alsaydı da sitarenin adı üstüne at söylenmeseydi. Tapduk Emre'nin bir kızı olduğunu dahi bilmiyordum. Dergâhtaki her kadın bana ana bacıydı. Hangisi kimin eşi, kim evli, kiminle evli bilmek gerekmezdi. Dervişlik tarihinde bu düşünce batılıydı. Abakay Derviş'in gözü görüyor olsaydı o sırada sitare için yanağımdan süzülen iki damlayı açıklamakta zorlanırdım. Sitare, neredesin sitare? Sensizlikte bak neler oluyor. Adımı kaybediyorum sitare. Elden ne gelir? Dergâhta böyle bir iftira, bir yakıştırma çok ağrıma gitti. Bu nasıl bir dervişlik ahlakı idi ki? Derviş kardeşinin dedikodusunu yapıp adeta çiğ çiğ etini yiyorlardı. Bir zaman çiçekler toplayıp Tapduk Emre'nin gözüne girme yarışı yapan dervişlerin meramı, meğer o çiçek demetleriyle evin kızına yaranma kaygısıymış da, Benim o eşeğe çiçeksiz gelişim bir alay konusu oluyormuş. Artık aklımdan neler neler geçiyordu. Geriye doğru yaşadıklarımı düşündükçe, bazı dervişlerin tavırlarından yeni anlamlar çıkardım. Peki ama Tapduk Emre tekkesinde böyle şeylere neden layık olduğu karşılığı vermezdi? Bu düşünceler o gece bana sırtımın acısını çoktan unutturdu. Lakin Abakay Derviş unutmamış, vaktiyle onun için getirdiğim bitkilerden macun şeklinde bir merhem kaynattı. Mum ve ıhlamur eyledi. Bir yakıya sürüp sırtıma yapıştırdı. Ertesi gün bir parça rahat ettim. Gel gelelim, Abakay Derviş o gün Tapduk Emre huzuruna çıkıp benim durumumu anlatmış. Sultanım, şu bizim Saka Yunus'un arkacığı kırbadan tamamen yağır olmuş. Sakalık vazifesi için bir başka derviş tayin buyursanız. Tapduk Emre buna içerleyip çıkışmış. Saka yarını sana mı gösterdi? Yarına merhemi senden mi istedi? Vah vah! Madem ki merhemi başkasından ister, varsın gitsin bundan böyle her şeyi başkasından istesin. Abakay Derviş o gece olup biteni bana gözyaşları içinde anlattı. Eskiden omuzlarım ağrıdığında elleriyle sıvazlayarak şifa veren Tapduk Emre, şimdi sırtımdaki yaraları başkalarına gösterdim diye bana kızıyordu. Bu mahrem bir kıskançlık olabilir miydi, yoksa benim boşboğazlığıma bir ceza mı? Buna sevinmeli miydim yoksa üzülmeli mi, kestiremedim. Sırtımdaki ağrıları zaten bildiğine şüphem yoktu. Bunu Abakay öğrenince neden gücenmişti? Menfiliğe talip olmaya alışmıştım ya, karar verdim. Belki de Tapduk Emre beni artık gözden çıkarmıştı. Ne yapabilirdim? Gel gelelim, Abakay Derviş de benim yüzümden onun sistemine maruz kalmıştı. Teselliye çalıştım. Üzülme Abakay kardeşim, keder etme. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Zaten buralardan gitmeyi, bu semeresiz hizmetten kurtulmayı kafama koymuştum. Bunca yıldır şu dergahın kapısını bekler, hizmetini görürüm. Bir nimet hasıl ettiğim, bir kıymete vasıl olduğum yoktur. Tapduk Emre Hazretleri isteseydi her şey başka olurdu. Herkes için istedi, benim için istemedi bir türlü. İsteseydi İsmail'im bile bulur, buldurur, Lokman Beşe gibi buraya aldırır, hasretimi bitirirdi. Ama bunları yapmadı. Eskiden bunun da bir hikmeti vardır diye düşünürdüm. Beyhudeymiş. Bunda bir hikmet filan yok. Baksana, başkaları çile çıkardı, hücrelere girdiler. Bana yalnız odun taşımak, su taşımak düştü. Başkaları makamlara yükseldi, ben yük altında eridim de eridim. Şüphesiz bazı dervişlerin ne olmadık işler yapıp, yüreğinde ne olmadık yaralar açtıklarını bilmiyor değil. İstese onları layık gördüğünü bana da bağışlardı, olmadı, olamadı. Tapduk Emre beni dervişten saymadı, hizmetkar olarak gördü. Aylarca su taşıdım ama bir damlasını içmedim de, yıllar yılı odun taşıdım ama hiçbir tandırda ısınmadım da ne oldu? Velhasıl Tapduk Emre bizi zaten gözden çıkarmış. Hasretime, İsmail'imi terk edip gelişime yanayım. Hemen sen hakkını helal et, bana yeter. Dergâhtan sessiz sedasız ayrıldım, kaçarcasına ve kimseyle muhatap olmadan. 3 gün geçti, hala tozar yürür vaziyetteyim. Heybemdeki erzak ve mataramdaki su tükenmek üzere. Aç ve yorgunum, keder değil. Kurda kuşa yem olmadan Sarıcaköy'e varabilsem yetecek. Kaç gün sürer bilinmez. Gün inmeden şu karşıki dağlarda bir sığınacak mağara bulmalı. Bugünü de geçirmeliyim. Rabbim işimi rast getirsin artık. Aptallar. İki yoldaş. Aşk üzerine münazara, keramet ehli, rüya gibi, gökten inen sofralar, Tapduk kapısında yıllarca odun taşıyan er adına, nankörlük, paslı ayna. Cana tuzak kuralım, belki aşk ele gire, aşkı nice avlarlar, soralım tutmuşlara. Hangi ilden, nerenin yolundan ahretlik? Doğudan gelip batıya gider, karayelden tozar, kıbleye eser. Kendince kendini kınayıp gezer bir canım. Ya siz ahiler, sizler nereye böyle? Biz yol şaşırmış iki aptalız. Nereye gideceğiz, nereye gidilir bilmeyiz. Allah eğleştirmesin, şunda eğleştik kaldık. Desenize bencileyin, avare aşık oldunuz. Avare olduğumuz doğru da aşık olabildik mi Allah bilir. Sen hem avare hem aşık olduğuna göre melamet ehli de olmalısın. Hele buyur bu akşam bizimle konakla. Bu teklife elbette çok sevindim. Dağın eteklerinde gün inmek üzereydi ve ben duyduğum sesleri önce şüpheyle karşılamış, sonra korkarak yanlarına yaklaşıp bu dervişleri bulmuştum. Eşkıya olmadıklarına şükrettiğimi söylememe gerek yok zannederim. Tehlikeli dağlarda bir geceyi geçirmek için aptallardan daha emniyetli kimseyle karşılaşamazdınız çünkü. Son yıllarda bozkırda dolaşan aptallarla babaların sayısı gitgide artmıştı. Aslında babalar insanları çevrelerinde toplamakla, aptallar da insanları çevrelerinden uzaklaştırmakla yol alırlardı. Ama bu aptallar bugün tersini yapmışlardı. Ben de bu teklifi güvenle kabul ettim. Çünkü bir aptalın kimseye zararı dokunduğunu hiç kimseden duymamıştım. Halk nazarında aptallar, gönül gözleri açık olduğu için insanları irşada çalışan, zaman ve mekan aşımında yaşayacak derecede ermiş, dışlarından ziyade içlerini süslemeye yeğleyen, bu yüzden halk arasında biraz saf oldukları zannedilen arif kişilerdi. Gece onlarla kalmaya karar verişim bir yandan emniyet ise, diğer yandan da dolu keşküllerindeki yiyeceklerden istifadeydi. 3 günün ardından mideme kekik, ot ve ağaç kıvığı haricinde bir lokma girmesini umuyordum ama hayret, hiçbirinin omzunda asılı bir keşkülü yoktu. Beni samimi karşıladılar, beraber daha doğru tırmandık. Anladım ki halka karışmadan, halkın içine ve işine karışmadan uzlette yaşamayı seçmişler. Bazı aptallar bunu günaha girmemek için yapıyor, tenha yerlerde mekan tutup yaşıyorlardı. Ben buna pek itibar etmiyordum. Derviş halk içinde ama onlardan ayrı olmalı. Dışta halk iken, içte hak ile olmalıydı. Halvette iken uzleti yaşamalı, yerde iken göklerde gezinmeli, ihtişamda iken garip olmalıydı. Bu 3 yoldaş ise tam tersi bir yol üzerindeydiler. Onlar hakka yakın olmayı halktan uzaklaşmakta bulmuşlardı. Elbette bu da bir yol idi. Madem Allah'a giden binlerce yol vardı, kim kimin yolunun yanlış olduğunu söyleyebilirdi ki? Hayli tırmandıktan sonra epey yüksekte bir mağaraya girdik. İçerisi o kadar tenha, temiz ve boş ki içimden, 10 yıldır buraya bir tavşan bile girmiş olamaz diye geçirdim. Düşüncemi duymuş olamazlardı. İşte ahiretlik. 10 yıldır burada eğleşiriz biz. Bizden gayri içeri bir tavşan bile girmiş değildir. Aptala malum olur dediklerinin doğru olduğunu görmek içimi ürpertti. Sesimi kendime bile duyurmaktan korkarak mırıldandım. La havle. Bir şaka mı bu? Cin taifesine mi rastladım ben? Yeni arkadaşlarımı daha dikkatle inceledim. Destarlarını bağlayış biçimi pek öyle şehirde, kasabada rastladığımız aptallara benzemiyordu. Üzerlerindeki abalar biraz eskimiş gibiydi ama temizlik ve sadeliklerine diyecek yoktu. Dışlarını güzelleştiren dervişlerden değillerdi ama içlerinin güzelliği dışlarını fazlasıyla süslüyordu. Sordum, şehre niçin gitmezsiniz? Gönlünüzdeki ihtiyaç yükünü atarsınız, insanlara ülfet edersiniz, sever, sevilirsiniz. Genç olanı beni hayrete düşüren bir cevap verdi ki sevginin insanı abat da ettiğini, naşat da ettiğini anladım. Şehirde peri yüzlü güzeller çok bulunur. Bundan korkarız ki balçık çok olunca fil bile kayar. Peri yüzlü güzeller sözünü duyunca elim gayri ihtiyari yıldızlı heybeme dokundu. O heybenin sahibinden sonra ve ondan gayri sevgi bana haram idi. Bu aptalların ihlası benden daha yüksek olmalıydı. Peki ama aşktan kaçmakla nasıl bir ihlas kazanılabilirdi ki? İnsanın içinde aşk cevheri yoksa gittiği yola ihlasla gidilmezdi ki. Sormadan edemedim. Aşık olmaktan kime ne zarar gelmiştir? Aşk sultanın vardığı yerde takva tazı olup kaçar. Ardından dile düşme, kınanma ve ayıplanma gelir. Ama aşktır ki dervişin yoludur. Aşktır ki Leyla'da iken Mevla'ya ulaştırır. 18. ayrımın sonu sayfa 209, devamı 19. ayrımda.